Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz. Bu programda insana dair düşünen, kafa yoran, fikir üreten, bizim meselelerimizi her daim gündeme taşıyan kıymetli hocam Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte huzurlarınızdayız. Hepinizi öncelikli olarak en kalbi duygularla canı gönülden selamlıyor ve siz değerli dinleyenlerimiz adına hocama da stüdyolarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz
hoş bulduk,
hocam.
Hoş bulduk güzel kardeşim.
Nasılsınız? Afiyet olsun.
Elhamdülillah
efendim.
Çok şükür. Bu insana dair düşünme fikri nefsimin de hoşuna gidiyor. Allah affetsin. Çünkü hakikaten insan üzerinde, insana evet. dair zihnim hiç durmadan sürekli düşünüyorum. Sürekli bir çare var mıdır bu insanlar şey olsa bir çare var mıdır? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sonsuzdur. Gadabı da rahmetin içindedir. Hani bir hadis rivayetidir bu aynı zamanda. Çok mahzun, çok üzgün. Cebrail aleyhisselam geliyor, selam veriyor. Diyor Cenab-ı Hak beni gönderdi, git diyor. Benim sevgili Habibim neden üzgün? Neden üzgünsün? Tabii ki Allah biliyor ama Cebrail de buna muttali ediyor. Neden üzgünsün? Diyor ki ümmetim tembel diyor. Ne kadar yapsalar da diyor Cenab-ı Hakk'ın kulundan razı olacağı hal üzere olmaları çok zor diyor. Ama önlerinde dehşet şeyler var, sıkıntılar var diyor. Nasıl yapacaklar bu tembellikle veya nasıl başaracaklar, nasıl geçecekler bu deryayı diyor. Hani üzülüyorum ona diyor.
Sarp yokuşu yani ümmetini, nasıl
bu sarp yokuşu. Güzel bu sarp yokuşu nasıl aşacaklar diyor. Bu sarp yokuşu nasıl? Akabe zaten sarp yokuştur.
Evet.
İnşallah belki olursa onu da konuşuruz. İyi i̇nşallah. Aklıma getirdim bu akabe meselesini. Çok mühim. Diyor ki nasıl geçecekler bu ümmet... Yani bunu nasıl başaracak diyor. Nasıl cehennemden yakasını kurtaracak. Ben ona üzülüyorum diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki sen ona göster diyor. Yani benim rahmetimin bitimsizliğini. İşte görüyor namütenahi bir okyanus. Ucu bucu yok. Ortasında küçücük bir ada. O adanın üstüne ona uygun bir küçük ağaççık. O ağaççığın üstünde ona uygun bir kuşçuk. Kuşun ağzında da bir çamur var. O kuşun ağzına sığacak kadar bir damla çamur var. Diyor ki bu çamur şu okyanusa düşse bunu ne kadar bulandırır? Hiç bulandırmaz diyor. İşte beşerin toplam yapmış oldukları isyanlar, günahlar eğer tasdik varsa yani bir iman var ise onların işlemiş olduğu bütün günahlar benim rahmetim okyanusun karşısında bir damla çamurdan ibarettir. Affederim. Aynı şeyi Bediüzzaman Hazretleri de yapıyor bir yerde. Diyor ki bu ayetini tefsir ederken etec'alu fiha men yufsidu fiha ve esfikud dima. Sen oraya ya Rabbi bu kan dökücü fesatçı varlığı mı dünyaya halife yapacaksın, o küreye halife yapacaksın. Halbuki biz seni takdis ediyoruz, sana şeyde bulunuyoruz. Bunu tefsir ederken İşarat-ül İcazat diyor ki Cenab-ı Hakk'ın insanda vedi'yi bıraktığı emanet. İnsana yüklediği sır hakkı için. Beşerin bütün şururunu ve fesadını bağışlar, affeder diye bu ayetten anlaşılıyor diyor. Yani çünkü burada meleklerin ve iblisin itirazına sizin bilmediklerinizi de biliyorum demesiyle o beşerden sadır olacak şururun ve fesadın iman etmek şartıyla o şer ve fesadın hepsini affeder Allah. İnsana verdiği değer için. O yüzden insanı eleştirirken dikkat etmek lazım. İnsan Allah'ın sanatıdır. Onun üstünde görülen şeyleri doğrudan eleştirdiğiniz zaman bu Allah'ın işini bilmemekle itamdır zımnen. Ha yanlışı gördüğünüzde onu uyarmanız hüsnü bir yani bir en güzel yol ile onu uyarmanız ve onu ondan vazgeçirmeniz lazımdır. Bu ayrı bir şeydir. Yani emri bil maruf nehi anil münker. Yani siz bir insanı yapmış olduğu düştüğü vartadan kurtarmak için ona nasihatte bulunabilirsiniz. Ama onu kınayıp lanetleyemezsiniz. Hangi gerekçeyle geldi o onu buldu bilmiyorsunuz ki. Hangi vesileyle geldi o onu buldu. Ya yanlış olur mu Allah'ın içinde? Ama insan kötü yolda olduğunu sandığı kardeşi için tövbe istiğfar edebilir. Onu oradan kurtarmak için onu oradan kurtarmak için, onun yanında durarak, ona dua ederek, onun için onun hayrını isteyerek sen bunu şey yapabilirsin. Onu eleştirerek, onu kınayarak, sen şöylesin, sen böylesin diyerek bir insanı şeyden çıkaramazsın ki. Yanlıştan çıkaramazsın ki. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün itirazlara, insana dair bütün itirazları biliyordu ve gördü. Yani sen ona ne itham edebilirsin? Bu kan dökücüdür, bozguncudur, fesatçıdır dedi iblisler. Nihayetini söylediler. Cenab-ı Hak ben biliyorum dedi yani. Esasında zımnen kabul etti bunu. Ben biliyorum ama sizin bilmediğiniz, sizin görmediğiniz şeyler de var diyerek bu insanın gırlık işinin tamamını gördüğünü, ayıbını gördüğünü kabul etti Allah. Ve bununla birlikte insanın yanında yer aldı. Ben onun hakkında sizin bilmediklerinizi de bilmiyorum dedi. Böylece bu tartışma da insanın tarafını tuttu.
Sizin bilmediklerinizi biliyorum. Evet. Orayı düzeltmiş oldum.
Evet. Ben onun hakkında, yani insan hakkında sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Yani bunun içinde öyle bir cevher var ki bu cevher ortaya çıktığında milyarların yani yapılmış olmasının bir manası yoktur. Bir Muhammed için bu kainatın tamamının var edilmesi değmez mi?
Değmez olur.
Hazreti Peygamber gibi bir kulluk, bu insan denilen mahlukun, bu topraksı varlıktan Hazreti Muhammed gibi bir varlık ortaya çıktı. Cenab-ı Hak açısından bütün bu şeyler, yaratmalar bir masraf mıdır yani? Nedir ki? Yoktan var edip dağıtıyor. Mesela mana değil ki. Ama bu belirişlerin içinden bir tanesi Muhammed Mustafa olmuşsa aleyhissalatü vesselam. Bir tanesi Halilullah İbrahim olmuşsa. Ya bütün o kadar insanı yaratmak, beslemek, efendim rızkını vermek, keyfine baktırmak Allah'ın rızkından, hazinesinden bir şey eksiltmez ki. Mesele böyle bakmak lazım. Öyleyse hakiki bir mümin iman şartıyla diyorum ama yani neticede kafire daha çok acımak lazım. Daha bir, hakiki bir ehlullah gerçekten insan iman etmediği zaman daha dehşetli bir belayı görür. Mesela, şimdi mesela diyelim ki bir derdim var, bir hastalığım var. Sen onun tedavisini söylüyorsun. İşte şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap, bu geçer diyorsun. Yeryüzünün en büyük hastalığı küfürdür. Allah. Yeryüzünün en büyük belası küfürdür. Yani küfür hastalığını Allah'a ulaşamamışsan, bir Allah inancı sende belirmemişse, sen hiçbir derdin dert değil. Hiçbir derdin dert değil. Asıl dert odur. Sana bir şekilde içinde bulunduğun marifet, ilim, seni bir yaratıcının var olduğuna, onun Allah olduğuna ve onun mutlak merhamet sahibi olduğuna götürmemişse seni, dertlerin şahına düşmüşsün sen. Ahet vahet. Yani mesele böyle görmek lazım. Yoksa
mesele bir yerde de ebedi hayatı kaybedip kazanma meselesi.
Evet. Yani ebedi hayatın, yani madem ki Allah yaratmıştır. Mesela bazen evet, o misali çokça veriyorum. Bir dala 100 tane çiçek takar Allah. Bunların 20 tanesi hopak olur. Bunların 2 tanesi meyve olur. Diyorum ki cehd edin. Siz dalda kalan meyve olun. Dalda kalmanın insan için birinci şartı imandır. Zerre miktar bir iman, İmam Rabbani Hazretleri diyor. Yani bir sinek kanadı kadar bir iman yaptığın en makbul milyonlarca amelden daha evladır, daha üstündür. Birisi seni Allah'a yaklaştırır. Öbürü seni iyi adam yapar. Çünkü iman Allah'a varmanın birinci şartıdır. Bu hali muhafaza etmek için amel lazım.
Yoksa, İbadetle o takviyeyi yapmak lazım.
İbadet ile o hali, Allah'a iman halini muhafaza ediyorsun. İbadet o yüzden makbuldür. Yoksa ibadetin kendisi bizatihi bir mesele değil. Elbette iman ettikten sonra bu çok mühimdir.
Yani taklidi imanlarla tahkiki imanı öyle biraz değil mi hocam? Mesafe kat ediyoruz.
Evet.
Yani imanımızın
tahkiki veya yani iman varsa bir şekilde cereyan var, kurtuluş var, öz var.
Ümit var.
Evet, tabii. Ümit var. Ama iman yoksa örfen veya diyelim ki takliden alışmış olduğun, yapmış olduğun ameller evet iyidir. Yani mesela diyelim ki iman olmadan da İslam olmak iyidir. İman ile İslam ancak insanı işte kurtarır. İman ve amel. Yani öğrenmişsin, dedenden görmüşsün. Mesela geçmiş kavimleri Allah gelen peygamberlere karşı geçmiş kavimlerin savunmalarının ne olduğunu bize aktarıyor şu. Biz babamızdan böyle gördük yani. Sen yeni eski köye ne adet getiriyorsun? Söyledikleri hep bu değil mi? Dolayısıyla bir din zaman içerisinde babaların örfü haline geliyor, ataların örfü haline geliyorsa din o değildir. Kur'an geliyor veya bir peygamber geliyor, o ataların örfü haline gelmiş olanı kaldırıyor. Dolayısıyla mesela İslam'ın şeylerinde, İslam'ın şartlarının da usullerinde, namaz kılmak, oruç tutmak, işte hacca gitmek, umreye gitmek, şunu yapmak, bunu yapmak, neyse, bunların da örfe dönüştürülmemesi gerekiyor. Örf hali olması iyi elbette, hani bunu yapıyorsun, bu iyi. Fakat bunun bir iman gereği yapıldığının idraki içinde olmak gerekiyor.
Çok,
o zaman,
çok önemli
o zaman bu namaz olur. Aksi takdirde bu kısa bir müddet sonra atalar dini, atalar örfü haline döner. Siz namaz kılarsınız da o namaz sizi faiz almaktan alıkoymaz. Siz namaz kılarsınız da o sizi münkerden alıkoymaz. Halbuki Allah'ın sözü en büyüktür diyor Allah ve ekliyor, diyor ki inna salata tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı fahşadan ve münkerden korur. O, ben bunları özellikle anladım. Fahşanın içine ne girer? Fahşa dediğimiz şey esasında dünyaya müptelalığın her türüdür. Seni ahiret algısından koparan, ahireti yok saydıran veya ahiret kaygısını ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye atan her türlü yaşam biçimi fahşadır. Ahiret korkusunu, ahiret kaygısını yok saydıran, sanki ahiret yokmuş gibi bütün bu hayatı önceleyip, bu hayatın hazlarını, hafzını, hayatın korunmasını ve konforunun muhafaza edilmesini önceleyen hayat tarzıdır fahşa. Münker ise her türlü inkardır. Nekir, yok, yani ne kadar ünsiyet olursa olsun sürekli üstünü örtmektir. İman, İman nekrin, münkerin şeyidir, tersidir. İman tasdik ve ünsiyettir, yaklaşmaktır. Nekir ise gördüğü halde, orada olduğunu bildiğin halde o tarafa bakmamaktır. Yok saymaktır. Nekir, münker dediğimiz budur. Ne diyor? Seni münkerden ve fahşadan korur bu namaz diyor. Bugün bunu yapabiliyorsa namaz, iman ile, tasdik ile yapılan bir namazdır. Eğer hakikaten namaz kıldığın halde, hakikaten namaz kıldığın halde yine de sen kendini nefsin bir takım münkerinden çekemiyorsan ve bunun kötü olduğunu bile bile yapmaya devam ediyorsan, iki şeyi tasdik et. İki şeye dikkat et. Ya namaz kılmıyorsun ya iman etmiyorsun. Efendim, ben iman ediyorum. Bir mümin için bir yaratıcının bilmek, yaratıcının var olduğunu bilmek iman değildir. İman müthiş bir tasdiktir. Bu bir kalpte hissediştir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi çoğumuz Allah'a olan inancını benzetme yapacağım. Rabbim beni affetsin. Bilgisayardaki bir mesela Photoshop programı gibi düşünelim. Lazım oldu. Hanımımız bizi üzdü. Erkek üzerinden düşünürsek veya kocamız bizi üzdü. Allah aklımıza geliyor. Dur ben şuna bir dua edeyim. Param kalmadı. Ben Rabbime dua edeyim. Şu olmadı. Ben ona dua edeyim. Peki sen gözünü açar açmaz Allah ile olman gerekmiyor muydu? Esas bu değil mi?
Asıl olanı.
Ama biz şunu yapıyoruz. Mesela bilgisayarını açtın. Photoshop orada bir programdır. Veyahut da başka bir program. Yazı yazacaksın. Word bir programdır.
Evet.
Veya diyelim ki bir işte hesap kitap işi yapacaksın. Neydi o? Excel bir programdır. Excel lazım olduğunda bir tablo yapacaksın. Excel'i çağırıyorsun. Tık tık tık tık tık tık programını yapıyorsun. Gönderiyorsun Excel'i. Sen işletim sistemini kapatabilir misin? Kapattığın zaman bitmiştir. İşletim sistemi gibi Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve azameti senin vücudunu ihata etmesi lazım. İçini dışını ihata etmesi lazım. Elin kalktığında varacağı yere ulaşmadan Allah var diyebilmesi lazım içindekinin. Gözünle baktığında Allah var diyebilmesi lazım. Ama biz gidiyoruz, her türlü şey yapıyoruz. Sonra diyoruz ki ha ya tövbe estağfurullah, tadil edelim diyorsun. Programı çağırıyorsun. Cenab-ı Hakk'ı biz haşa sümme haşa bilgisayarımızdaki bir program gibi görüyoruz. Halbuki onu işletim sistemi yapmamız lazım. Düğmeye bastığın andan itibaren önce Allah'ın korkusu, sevgisi, muhabbeti bütün damarlarını, bütün cihazlarını, bütün latifelerini, hastalarını, duygularını ve duyularını istila etmesi lazım ki insan baktığı zaman Allah ile baksın ve onu görsün. Çünkü bu kainat Rabbani bir mektuptur. o Rabbani mektubun Allah'tan geldiğini görebilmenin şartı imandır. Aksi takdirde bu kainat öyle bir mekanizmadır ki bütün tabiat perestleri kendisine taptırdığı için gibi her insanı kendi mekanizmasına ve işleyişine taptıracak kabiliyettedir. O perde bir tentenedir. Üstüne aldı. Ancak ankalar geçebilir. Yoksa o perdede kalırsın. Perdeyi geçtikten sonra göreceksin ki bütün zerrat, bütün kainat birbirinden müstakil paramparça parçalardan ibaret olduğu halde bir cebr ile şu kadar molekül bir yerde tutuluyor, şu oluyor. Bu kadar molekül burada tutuluyor, şu oluyor. Halbuki bakıyorsun, 3 tane pirinç, pirinç hepsi birbirinden bağımsız. Dışarıdan bir ip ile 3 tane pirinci birine bağlıyorsun, bu oluyor, ben atıyorum şimdi tabii, bu oluyor helyum. Tek pirinç helyumdur. İkisini bağladın mı hidrojendir. Üçünü bağladın mı oksijendir. Altıncıya geldim karbon. 6 tane pirinci birbirine bağlı. Hepsi aynı pirinç. 5 pirinç bir araya gelince portakal oluyor. 3 biri bir araya gelince elma oluyor. Misal söylüyorum anlaşılsın diye. Elementler bu şekilde. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi. O da dağa bak dedi. O tecelliden bayılarak düştü yere. Çığlık attı. Niye? Biz dağları sabit gördü. Eşyayı, kainatı sabit görüyordu. Yapışmış birbirinden bire şekil. Ve şunu gördü. Bütün varlık zerrattan ibarettir. Ve bu zerratın Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği miktarda bir arada bulunmalarını cebir tutuyor. O görünmeyen bir kanun. İşte bu Allah'ın azametidir. Onu gördü ve gördü ki dünya 7 kıta, kıta'un mücaviratun, 7 dünya 7 parçadır. Aralarında Allah öyle bir mıknatısiyet koymuş ki, bir çekim kuvveti koymuş ki, merkezindeki 4000 derece sıcaklığa bile patlamıyor. Müthiş. Bunu gördüğün zaman, yani rububiyetin, kainatın tecellisi, ya Cenab-ı Hakk'ın kainat üzerindeki tecellisi, bazen böyle çok basitçe anlatıyorum, diyorum ki, muhabbetullah işin cevheridir, muhabbetullah. Kainatı bir nokta etrafında cezbedarane döndüren muhabbetullah'tır. O yüzden bütün mahlukat Mevlevi dervişler gibi dönüp duruyorlar. Neyin etrafında dönüyorlar? İlahi muhabbetin etrafında dönüyorlar. O ilahi muhabbetin cezbesine kapılmışlar. O mıknatıslık eşyada açığa çıkan muhabbetullah'tır ki tabiatı demir olan her şeyi içine çekebiliyor. Fıtratı demir olsun bak nasıl şak diye yapışıyor. Bu gravitasyon var dediğimiz çekim var. Büyük daima küçüğü çekiyor. Ne çekiyor? Neyi çekiyor? Elim var, ayağım var toplasın da çeksin. Hayır, işte o muhabbetullah'tır. Bu muhabbetullah'ın eşyadaki tezahürü mıknatısiyettir, incizaptır, çekimdir. Hayvandaki tezahürü dürtüdür, siyaktır, insiyaktır. Ve mesela işte hani hayvani dürtüler diyoruz ya. Hayvani dürtüler.
Evet.
Nereden geliyor bu hayvani dürtü? Kim dürtüyor seni yani? Va çiftleşme mevsimidir diye. O hayvanı kim dürtüyor? Ne dürtüyor yani? Ve bu insanda muhabbettir. İnsanın kemaline vardığında muhabbet açığa çıkıyor. Bu muhabbet iradeli bir inkiyat. İradeli ve istekli. İçinde irade de bulunan kendi arzusuyla o muhabbete katılmaktır ki Allah o yüzden insanın muhabbetini her şeyin üstünde tutmuştur. Çünkü diğer mahlukatın itaati ve muhabbeti zorunludur. İnsanı zorunsuz bıraktı Allah. Kendi iradesiyle ve aklıyla. Muhabbetini, daha doğrusu o cazibeye kapılsın, o muhabbeti görsün, gelsin, yapışsın diye insanı serbest bıraktı. O yüzden bir insanın secdesi, bir tek insanın secdesi, bütün alemin zorunlu olan secdesinden daha müstesnadır, daha muazzamdır. Çünkü birisi rıza ile ve kendi arzusuyla gelip, kendi iradesiyle başka türlü davranabilme hakkı bulunduğu halde böyle yaptı. Öbürünün başka türlü davranma hakkı yoktur. Bir kedinin kedilikten başka bir tavrı olamaz. Bir farenin bir farecilikten başka tarzı tavrı olamaz. Ama insan bir kedi olabilir, bir fare olabilir, bir yılan olabilir, bir melek olabilir, bir şeytan olabilir. Şeytan daha aşağı düşebilir. Şeytandan aşağıdan meleğin üstüne kadar gidebilecek bir muhteşem makamatı var. Makamatı var. O makamat içinde en esdem olan secde anını yakalayabiliyorsa bir insan, o yüzden onun muhabbeti, onun seçimi bütün bir kainat kadar mühim ve kıymetlidir. İnsan bunu vücudunda ilahi mananın, varlığın tecellisiyle başlar. Allah'a iman budur. Yoksa işte Lazım oldu, başvurdun birisi. Ondan sonra unutup gidiyorsun. Unutup gidiyorsun. Ha, şunu da unutmamak lazım. Bunu hemen ekleyelim. Yani sürekli huzurda olmak insanın harcı değildir.
Allah Allah, çok enteresan. Evet. Şimdi ben size diyecektim ki, evet, cümleyi eklediğiniz için dedim ki o cümleyi bitirsin hocama, onu sorayım. Demek ki hocam insan her an huzurda olduğunun şuur ve idraki içerisinde o zaman yaşamalı, evet, bu hayatı.
Evet, böyledir.
İhsan
ama,
kıvamı dedikleri.
Evet, bu öyledir ama bunu taşıyamaz insan. Bunu her daim taşıyamaz. Cenab-ı Hakk'ın gafleti yaratmasının sırrı budur. Eğer gafleti yaratmamış olsaydı insanda, insan ne evlenebilirdi, ne yiyebilirdi, ne dışkılayabilirdi.
Ne uyuyabilirdi.
Ne uyuyabilirdi. Edep yahu denirdi. Ama Cenab-ı Hak kendi merhametinden seni böyle yarattı. Şimdi senden abdestin şartı nedir? Abdestli olmanın şartı şudur şudur. Evet. Elini yüzünü yıkayacaksın, ayağını yıkayacaksın, başını mesleyeceksin, koluna işte bileklerine kadar yıkayacaksın. Seni Allah temiz sayıyor. Şimdi sen temiz misin nefs-ül emirde? Hayır. Nefs-ül emirde temiz değilsin. Yani bağırsaklarında dolu, mesanende dolu, kanın kirli. Aslında en büyük kir kana aittir. Kimse bilmiyor. En büyük kir kana ait.
Bunu bir çünkü, başka programda, evet, konuşalım geniş bir,
evet,
şekilde.
İnşallah. Evet. Kan bütünüyle kirlidir. Yani neticede büyük abdest bile bir nimetin dönüşmüş halidir. Posaya dönüştürmüş halidir. Ama kanın içinde vebalin var. İsyanın var. Efendim riyakarlığın var. Hepsi kandaki varlıklar, hepsi kanda mevcuttur. Kanın kirliliği çok daha muhteşemdir o açıdan ama yani şimdi o bahse şimdi girmeyelim. Dolayısıyla yani insandaki idrak sürekli olamaz. İdrak olacak. Zaten mesela ışık nasıl geliyor? Hani ışığı bak, bir siyah bir beyaz. Bir siyah bir beyaz nokta haline gelir. İnsan mutlak imana ulaşsa, bütün zerratında,
tamam,
mutlak imana ulaşsa İdris olur. Ölümü yaşamadan öbür tarafa geçebilecek makama çıkar. Ama beşeriyeti kullandırtma hakkından vazgeçirtmiyor. Yani Resulullah beşeri hakkını kullanmaktan vazgeçmemiştir, geçirtmemiştir. Çünkü pekala onu ruh mertebesinden insaniyet mertebesinin zirvesine kadar çıkardı, ulaştırdı. İlâ refîk-i âlâ diyor zaten. Yani vefat edeceği zaman refîk-i âlâ diyor. Yani Allah'ın
en yüce dostu.
Allah en yüce dosta. Yani o nokta, o makama gelmiştir. Bütün hal ve harekatıyla. En yüce dosta diyor. Şimdi bu noktaya gelmişken yine de beşerilik hakkını ondan almadı. Uyuyabilsin, eşleriyle beraber olsun, uykuya dalabilsin, yiyebilsin, içebilsin. Çünkü öyle bir makam, öyle bir mertebesi var ki bu insanın, yemeden de dayanırsın, yemeden de devam edersin. Yani her bir mahlukatın yiyeceğini kendi içine koymuştur. Mesela yıldızlar 3 milyar yıl yaşıyor, 5 milyar yıl yaşıyor, 10 milyar yıl yaşıyor. Bütün yiyeceği kendi içindedir. Hala bizim güneşimiz kendi gıdasını tüketiyor. Helyumu hidrojene dönüştürerek ışık ve güneş yetiyor. Bu bir mahluktur. Yiyor ve içiyor. Yaratılmış her bir şey mahluktur. Kainatın kendisi mahluktur. Yeme içmeleri, melekler dahi mahluktur. Nurla beslenirler. İblisler de mahluktur. İnsan da mahluktur. Kainat mahluktur. Muhalefetün lil havadis dediğimiz, Allah varken olmayan her şey mahluktur. Allah varken de bir şey yoktu zaten. Dolayısıyla da her bir şeyin kendisine has bir mahlukiyeti ve bir beslenme ve gıdalanma şekli vardır. O yüzden mesela diyelim ki Hristiyanlar Hazreti İsa'yı haşa uluhiyet makamına çıkarmak için evlenme ve yeme içmesini şey yapmışlardır. Yani yok saydırmak için envai türlü yollara kaçmışlardır. Çünkü yiyen mahluk, rızka muhtaç olan mahluktur ve daima bir başkasına bağlıdır. İşte Cenab-ı Hak şu sürekli huzurda kalmayı ve şerin kaldıramayacağını bildiği için ona gafleti verdi. Uyusun, keyfine baksın, dünyanın da tadını çaksın, çıkarsın. وَلَا تَنْسَنَا سِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah sana göz vermiş, ihtişamlı manzaralar yaratmış, onu telezzüz etsin. Allah sana ağız vermiş, bir santimetre küpün içerisinde 120 bin çeşit, 125 bin çeşit tat alabilen bir küçücük bir alet, şeyin gerisinde, dilinin arka planlarında bir yerde 125 bin çeşit tadı tartabiliyor. Birbirinden ayırt edebiliyor. Bunun farkına varsın. Muhteşem. Yani secde üzerinden telezzüz etsin. Bu nasıl önüne bir güzel manzara konmuş. Fani olan bir alem bu kadar güzel ise ebedi olan nasıl muhteşemdir. Görsün diye önüne numuneler koymuş.
Tüm bunları görsün ama, evet, bunları yaratanı bilsin, beni unutmasın bilsin.
Tabii ki bu. Yani
kalben Allah'a
aksi takdirde hangi uzuv, herhangi bir uzuv bir makamda kalsa o onun cenneti olur ve her cennet senin yürüyüşüne manidir. İlallah yani, çünkü Kur'an-ı Kerim ve ileyhil masir diyor. Onadır dönme. Nereye kadar gideceğiz? Ve ileyhi turcaun, ona döneceğiz. Ve ileyhi tunkalibun, inkılap edeceğiz. Ve ileyhi tuklabun, sana nefhettiği o mana tekrar Rabbine dönünceye kadar bu seyri sülükün devam edecektir. Hiçbir Allah dostu, hakiki erler cennet ile yetinmemişlerdir. Çünkü rü'yetullah'ı gördüğünde, yani onu temaşa ettiğinde, yani Allah'ı görmenin bir saati, bin yıllık, 2000 yıllık cennet hayatını bile gölgede bırakacaksa bu gidiş nereye kadar gidecek? Bu insan, yani bu kamil bir insan. Biz şu anda dahi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a şey yapıyoruz, selavat getiriyoruz. Bu inkişaf, bu genişleme, bu büyüme hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala genişliyor. Niye gerekiyor? Çünkü insanın sınırları yoktur. İnsan o esmalara mazhardır. Rabbin dostu olacak kadar, Rabbin ile Rabbine ila rafik-i ala diyeceği kadar, rafik-i ala diyeceği kadar mükemmel bir donanıma sahiptir. İnsanın kalbi batını kalp dediğimiz ayna-i samettir diyor Bediüzzaman bir yerde. Batını kalp ayna-i samettir. Allah'ın kendi kudretini, kendi güzelliğini temaşa edebildiği bir yeri senin gönlünde yarattı aynayı. Sen öyle muazzam bir varlıksın. Bunun işte yolu o şeydir, huzurdur. Allah ile hareket etmek. Allah ile, Allah'ın kudretinde kendini yok etmek. Ama bununla birlikte de bu dünyada beşer olduğumuz için o gafleti ayakta tutuyor ki yiyebilsin, içebilsin, eşiyle beraber olabilsin, yorulduğunda onda sükunet bulsun. Anlatıldı değil mi? Yoksa mesela Hazreti İdris'i almıştır. Şeyi yaşamadan, ölüm fikrini yaşamadan. Ama eski metinlere baktığın zaman Hazreti İdris için şöyle denir. 300 yıl Allah ile birlikte yürüdü. Yani biz bu hali anlamıyoruz. Sonra Cenab-ı Hak ona bir gün diyor ki şey kaldırıyor. Yani arka plan, arka tarafı da görmek ister misin? Evet ya Rabbi, görüyor. Giriyor. Ben buradan çıkmasan olur mu diyor. Olur diyor. Kal orada. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا. Dünyada ölümü tatmadan onu o yüksek bir makama çıkardık. Orada duruyor. Burası da zaten yani dördüncü sema deniliyor. Hazreti İsa da ölümü tatmadan geçmiştir oraya. Bu bedenin, onu şunun için anlatıyorum. Bu bedenin öyle bir noktası var ki iman, kalp ve beden birlikteliği öyle bir noktaya getiriyor ki, taşıyor ki bu bedeni, ölümü tatmadan öbür tarafa geçebilir. Yemeden dayanabilir. Lan çünkü bütün bu esma sende mevcuttur. Hasılı iman her şeyin başıdır. Ama bununla birlikte tam imana eremedik. O zaman sıkı sıkıya İslamiyet'in esaslarına sarılmalıyız. Haram ve helallere aşırı derecede riayet etmeliyiz ki en azından kötü insan olmayalım. En azından şer yüklenmeyelim. En azından o namaz kılarak, o vakti Allah'a ayırarak veya o fiilleri yaparak kötü olmak, bu lain olan alemden melanet yüklenmemek için lazımdır. Yani o açıdan İslam kendisi de güzeldir. Sadece Müslüman olsa da mühimdir. Çünkü dünya mel'unun ve mel'unine ma fiha. Dünya mel'undur ve içindeki her şey. Buradan edindiğin, bulaştığın, bulandığın her şey senin aleyhinedir. Sen ne kadar bu kainatın, bu dünyanın hazlarından, işlerinden tebriye etsen, kendini ayrı tutsan, kendini uzak tutsan o kadar lehinedir. Dünya içinde öyledir. Yani dünya içinde rahat mı yaşamak istiyorsun? İnanmıyorsan bile diyorum bazen bu terapi sırasında.
Evet.
İnanmıyorsan bile kalk 5 vakit namaz vaktinde kıbleye yönel, elini bağla, bir saygı duruşuna geç. 5 dakika 10 dakika bir yaratıcı var. Ve onunla bir irtibata geç, konuş, sohbet et. Bak bakalım ağrıyan yerlerin bile tedavi olmuyor mu? Yani hakiki bir namaza girdiğinizde, bir namaza durduğunuzda ve siz bu namazdan çıktığınızda hala başınız ağrıyorsa, hala vücudunuzda o sıkıntı varsa divana durmamışsınız. Ben kendim için de söylüyorum bunu. Yani bunu birilerinin itham için söylemiyorum. Doğrudan kendi nefsimden söylüyorum. Kendi nefsime söylüyorum. Namaza girdiğiniz halde hiçbir şey olmadan tekrar çıkmışsanız, namaza durmamışsınız. Elbette ki işte namazda duruyorum, başıma aklına dünyalı işler gelecek. Gelecek. Gelecek zaten, bu gösteriyor ki boş değilsin. Gelecek o işler aklına gelecek.
O vesveseler
ama
gelecek.
Ama bir saniye, iki saniye nasıl bir huzurda olduğunu düşündüğün, idrak ettiğin an sana tak diye bir enerji dokunur. Allah dokunur sana. Dokunduğu an başın gider, sıkıntısı gider, başının ağrısı gider, vücudunun sadrındaki daralma, sıkıntı gider, gider. Bu bir resetlenmedir. Çünkü iki namaz arasında insan dünya ile meşgaliyetten kirlenir. Kömür çıkartıyorsun. Başına bilmem ne giydiriyorlar, bere giydiriyorlar. Kömür çıkaranlara her 2-3 saatte bir yoğurt yedirirler. Niye? Yüklendiğinden temizlesin diye, temizlensin diye. Namaz da esasında bir parça, bir manasıyla da bu cehd ile uğraşan, bu dünya sürecinden, bu pislik şeyinden geçen, lağım çukurundan geçen insanın her şekilde 5 vakitte bir temizlenmesidir, ayıklanmasıdır. Yüklenmiş olduğu kirlerden, kömürlerden kendini temizleyebilmesidir. Yapabiliyor muyuz? Takliden de olsa bunu yapmak lazımdır. Ama hakiki manada namaza durduğunuzda, gerçek manada size derece arttırır. Fakat
yani miracınız
evet,
orada gerçekleşir.
Evet, eğer siz oraya durduğunuzda dünyanın bütün kirleriyle durur ve o kirlerle, yani abdest almanıza rağmen hala üstünüz kir var ve o kirlerle birlikte o namazı kılar, zihniniz bir saniye bile Rabbinize varmadan, bu sizi bazen dereke yaptırır. Derece yaptırmaz. Dibe vurdurur sizi. O yüzden dedi, yazıklar olsun o namaz kılana. Veylun lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Allezine an salatim sahun. Girmiyor bile yani. Namazın içine bile girmiyor. Oraya gelmiyor. Ne aklını getiriyor, ne gönlünü getiriyor, ne vücudunu getiriyor. Zaten vücudu gelmiş orada duruyor ama her birisi başka yerde bulunuyor. Veylul musallin allezine an salatim sahun. Allezine hum yuraun ve yemnaun el maun. Buradaki yani orada yani yuraun dediği her riya yapan her şey her işte yani fakire, muhtaca yardım etmeyen hepsinin namazı kabul olmaz diye bir hüküm yoktur. Fakat biz onu görüyoruz. Mesela diyor ki veylun lil musallin, namaz kılanlara yazıklar olsun. Bunun üzerine düşün. Namazda geldin, huzura geldin fakat bağlantı kuramadın. Şarj yapamadın. Evet.
Cahit Zarifoğlu'nun sözü var. Onu buldum da namazda namazda olun diye.
Evet, işte bu kadar.
Çok müthiş bir ifadesi
evet,
var.
Namazda namazda olun. Bunu yaşamış demek ki. Ben de bunu nereden biliyorum? Namazda olmadığım çok zamanım oluyor ki ondan biliyorum. Esasında bu Fard İbni Sina diye bir romanım var. Orada bir böyle gençliğimde kıldığım bir namaz aklımda, hiç unutmuyorum. O namazdan bahsetmiştim. Bir hastanenin karanlık bir koridorunda bir namaz kılmıştım. Ömre değer. Bir gün Bilal Habeşi Hazretleri Resulullah bekliyor. Sabah ezanı okunmuş. Resulullah gelmiyor. Bu sefer şüphe düşüyor. Az kaldı. Neredeyse şey doğacak. Neredeyse güneş doğacak. Gidiyor kapıyı çalıyor Bilal Habeşi Hazretleri. Hazreti Ayşe validemizin evi zannediyorum. Açıyor. Resulullah'ı teşvik ediyor. Bak işte hani vakit geçti, şudur budur. Sonra çıkıyor tabii yine. Diyor ki ya Resulallah, niye bu kadar geciktin? Diyor ki canım elinde olan Rabbime yemin olsun ki öyle bir iki rekat namaz kıldım. Güneş doğuncaya kadar devam etseydi devam ederdim diyor. Bu bir. İkincisi, bir seriye sırasında malum biliyorsun o seriyede kadın bir tanesi esir alıyor. Savaşa katılmış kadınlardan birisi esir alınıyor. Esir de bir pay edilirken bir sahabiye düşüyor şey olarak. Sahabi seviyor, vermek istemiyor bunu. Sonra kocası geliyor. Diyor ki ben bu savaşa katılmadım. Bu savaşa da taraftar değildim diyor. Ben kendi kavmimi terk etmiştim bu savaşa katılmamak için diyor. Fakat karım benden sonra savaşa girmiş diyor. Esir düşmüş diyor. Bana verin diyor. Yani ben onun bedelini ödeyeyim. Bana verin diyor. Sahabi de ben vermem diyor. Yani ganimet olarak o düşmüş kendisine. O adam bunun üzerine yemin ediyor. Diyor ki ben o adamı öldüreceğim. Karımın hürriyetini sağlayacağım diyor. Resulullah da diyor ki bu kavim sözünün eridir. Yapar bu işi diyor. Ve Medine'ye gelinceye kadar konaklama yerlerinde şeyler koyuyor. Okçular koyuyor etrafa ki bu adam gelir çünkü çok iyi okçudur. Çok iyi okçudur. Muhakkak vurur diyor. Yani bulur şeyi. Tedbirleri çoğaltıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tedbirleri çoğaltıyor. Hakikaten de Medine'ye yakın bir yerde bu adam geliyor. Bakıyor ki millet hani dalmış, uyumuş. Bir gaylule midir, gaylule midir bilmiyorum ama yani uyumuşlar. Gaylule olmaz onlarda. Estağfurullah.
Bakıyor ki, diyorlar.
Bir bakıyor ki bir tepelikte birileri duruyor. Yani şey, onlar gözcü. Önce onları bertaraf edeyim diyor. Birisi yatıp kalkıyor. Tabi bir namaz kılıp kılmadı. Hani bilmiyor o namaz falan nedir. Birisi yatıp kalkıyor. Bir sonra ayakta durmaya başlıyor. İki sahabi. Nöbetçi bunlar. Birisi namaz kılıyor. Biri de oturmuş. Onun yanında hafif dalmış o da. Bir kayanın gölgesinde veya bir şeyin gölgesinde. Oturduğu yer şeyin okların geçip bacağına değeceği noktada. Şimdi adam tabi diyor ki ben bunu öldürmeyeyim. Benim muhatabım bu değil diyor. Hani bu adam değildir benim muhatabım diyor. Ok atıyor. Önce baldırına atıyor. Kendince tam görmese de isabet etmesi lazım diye bakıyor. Çünkü iyi bir okçu. Öbürü de namaz kılıyor. Bu baldırına ok diyen. Namaz kılıyor. Öbürü de uyuyor. Yani o şey nöbetçi olarak konmuş evet. Ya bunlar. Adam bakıyor ki adam istifini bozmadı. Ayakta duruyor. Ulan diyor bu niye diyor değmedim ki acaba diyor. Bu sefer dizinin üstüne şey alıyor.
Hedef alıyor.
Hedef alıyor. Bir daha vuruyor. Bakıyor ki adam yine istifini bozmadı. Yani elini bağlamış öyle duruyor. Yahu nasıl değmedi diyor. Bu değmiştir diyor. Bu sefer doğrudan kalçasına şey alıyor. Hedef alıyor. Ve o kalça biraz daha yüksekten geçtiği için geçerken o az yukarıda bir kayanın dibinde oturmuş olan sahabinin kulağının dibinden vın diye geçiyor. Ok. Geçince uyarıyor. Bakıyor ki biri kalçasına, biri baldırına, birisi de şey, birisi de dizinin üstüne üç tane ok saplanmış. Adam hala namaz kılıyor. Kılıyor sonra namazdan çıkıyor ama oturabilecek kadarı da değil çünkü okları yemiş filan. Sonunda selam veriyor. Diyor ki ya bu oklar sana değdi niye namazdan çıkmadın diyor. Vallahi öyle bir haz içindeydim ki diyor. Adam canımı alıncaya kadar ok atsaydı ben yine devam edecektim diyor. Şimdi bir kendimize dönelim. Nasıl namaz kılıyoruz?
Evet.
Ve bu nereden kaynaklanıyor? Elbette ki yediğimiz içtiğimiz haramlar, hak edişler, bir takım yanlışlarımız bu namazın bizde hakkıyla tecelli etmesine manidir. Çünkü önce midenin helal ve haram açısından temiz olması lazım. Eğer midende haram varsa sana salih ameller işlettirmez. İşlettiriyorsa tadına vardırmaz. Önce o haramdan kendini temizleyeceksin. Sonra şunu yapacaksın, sonra bunu yapacaksın ve namaza durduğunda ibadetin haşyetini duyabileceksin. Gerekçesi değildir hiçbirisi. Yani sen küsala kalkıyorsan, namaza tembel kalkıyorsan ve namaz sana ağırlaşıyorsa yura'una var olabilir. Yani sen gerçek namaz kılmıyorsun. Veya gerçekten iman ederek namaz kılmıyorsun. Bu namazı Allah'a karşı yapılmış bir kulluk olduğunu bilmeden yapıyorsun. Yahut da işte iki şey saydı. Ansalatim sahun. Yani kendini söyledi. Kendini namaza getirmiyor. Vücudunu getiriyor namazın içerisine ama
ruh, kalp başka
ruh,
yerlerde.
Ruh, kalp, zihin, başka nefs yer. Başka yerlerde. Bunlar tabii bu ittifakı sağlayabilmek çok mühimdir.
Evet.
Yani hem halde hal olarak hem iman bilinci olarak diyorum ben üç tane şey sayıyoruz diyoruz ki midene temiz gıda girecek helal gıda girecek helal ve tayyibat beynine onu müşevveş kılmayacak teşviş etmeyecek bilgi girecek kalbine
yani aslında bir yerde o da temiz bilgi girecek
evet
yani.
Temiz bilgi doğru evet. Bilgi temiz bilgi evet. Nedir kainatta yani çünkü bir ikra suresine baktığımızda ikra ayetine İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Neyi okuyacaksın? Ne okursan oku. Eğer sen şu kainatı Rabbin bir mektubu olarak okursan veya bu kainattan elde ettiğin bilgileri Allah'ın bir ikramı olarak görürsen, bu kainatı onun bir harfi, bir eseri bilerek o bilgiyi elde edersen o bilgi seni küfre götürmez. İsyana götürmez. O bilgi seni inkar-ı uluhiyete götürmez. Bir bilgi seni inkar-ı uluhiyete götürüyorsa, bu bilgiyle sen Allah olmasa da olur diyorsan, bu bilgiyi sen o bilgiyi alamamışsın. Çünkü kainata Allah adına bakmamışsın demektir. Yani ikra bismi rabbikellezi yapmamışsın. Rabbinin adıyla okuyup yapmamışsın. Kendi nefsin hesabına okumuşsun. Veya o eşyanın nefsi hesabına okumuşsun. A, A'dır. Bu kadar.
Üç hocam.
Dedik birincisi.
Helal gıda.
Helal gıda. Üçüncüsü, asıl mesela bugünkü insanımızı vuran, sevgi de bir mahluktur, kalp de bir mahluktur. Bunun beslendiği malzeme, beslendiği gıda sevgidir, aşktır, muhabbettir, tutkudur, nefstir, kindir, öfkedir. Bununla beslenir o da. Bunlardan beslenir. Eğer siz bunu tevazu ile, muhabbet ile, sevgi ile, Allah'a olan saygıyla beslemişseniz bulanmaz. Ama siz bunu hırs ile, tutku ile, haset ile, öfke ile, kin ile besliyorsanız bu sizi Rabbin huzuruna götürmez. Üç tane midemiz vardır. Üçünün de sağlıklı beslenmesi lazım. Rayip dediğimiz şey, rayip. Beynin şeyidir, bloklanmasıdır. Rayip. Yani la raybe fih diyor ya.
Evet.
Bunda rayip yoktur. Aklın Kur'an'da absürt ve mantıksız bir şey bulamaz. Ama sen beynini rayip ile beslemişsen, sen mantıklı bir şekilde şeye varamazsın, neticeye varamazsın. O yüzden mesela A çiz bir tane A harfi, A harfi. Bir tane A harfi çiz.
Evet hocam.
Büyük mü yaptın, küçük mü yaptın? Bakayım. Bak, büyük bir Latin harfi A yazsın. A. Şimdi bunu Latin harfini anlayan herkese göster. Sana ne derler? Bu nedir desen, bu nedir derler? Bu bir A'dır derler. A. Evet. Bu A, buna A denince A'dan başka bir şey olur mu? Hayır. Hiçbir şey söyleyemezsin. Ama bu bir harftir. Mesela düşün ki bunu yazdın ama ben Latince bilmiyorum. Bana bir şey ifade eder mi? Etmez.
Etmez.
Ama bu bir harftir. Ben sana sorarım. Bu harfin büyük küçüğü, ha zaten çizdin. Bu harfin küçüğü de var mı? Büyük küçüğü çizdiği. Ortada nasıl kullanılıyor? Sonda nasıl kullanılıyor? Çünkü yazıldığı zaman harf. Bu neyde yazılmış? Mavi renkte yazılmış.
Evet.
Kırmızı da var mı? Bakın, bir harf saydığın andan itibaren bu harf müthiş sana bilgiler verir. Ama bu bir A'dır dediğinde A'dan başka bir şey olmaz. İşte aleme baktığınızda Cenab-ı Hakk'ın İkra bismi rabbikellezi halak, Allah'ın seni yaratanın ismiyle oku dediğinde siz bu kainata bir Allah'ın bir harfi olarak bakarsanız, bir eseri olarak bakarsanız açılır da açılır. Açılır da açılır. Manalarını açar. Ama bu kainattır işte, bitti, arat. Kendinden olmuş bir şeydir. Olmuş bir şeydir. Var. Nasıl olmuş? O zaman sana hiçbir şey söylemez. İşte eğer aklı kainatı harf olduğu esasından kaynaklanan bilgiler ile beslerseniz bu sürekli sizi Allah'a götürür. Eğer siz kalbi gerçekten muhabbet olan ve yani Allah'a ait olan tutkular ile, Allah'a ait olan sevgiler ile beslerseniz hiçbir ifsadı olmaz. Ama siz bunu nefsin marazları olan, nefsin talepleri olan arzu, tutku, efendim hırs, haset, kin, öfke bunun ile beslerseniz bu kalp kararmaya başlar ve onlardan başka bir şey görmez. Bugünün insanları, şimdi mesela diyelim ki gayri meşru muhabbeti sevmemek lazım. Gayri meşru muhabbetin cezası insafsızca azap çekmektir. Gayri meşruyu sevmeye başladığın an öyle acılara düşersin ki tedavisi yoktur. O yüzden mesela meşru dairede sevmek. Meşru dairede sevmek nedir? Karşı cinsi seveceksen diyor ki nikah koymadan ona ait olan hazları kullanma. E kullanıyorsun. Bu senin kalbinin marazdır, kanseridir. Kanser olmuş kalp. Bundan ne tecelli etsin? Acıdan başka bir şey tecelli etmez. Sen midene murdarı sokuyorsun. Hadi haram helal gibi meselelere dikkat ediyorsun. Sadece haram helal meselesi yok ki. Allah tayyibatı yiyin diyor. Yani sana zarar vermeyecek gıdayı yiyin diyor. Pekala, şey de bir gıdadır. Yani mesela diyelim ki üzerine radyoaktif serpinti tesiri almış bir elma. Tertemiz bir gıdadır. Helaldir. Ye bakalım hadi. Yer misin? Yenmeli mi? Hayır. İşte o açıdan insanın şu üç midesini doğru bilgilerle ve muhabbetlerle beslememesi halinde bundan doğacak arazlar dünyevi bela ve musibetlerdir. Bu öyle bir noktaya gider ki sonunda reybin bir yaratıcının varlığını tasdike bile ihtiyaç bırakmaz. Yani bugünkü insanların %50-60% her sabah uyanıyorlar. Niçin uyandıklarını bile düşünmeden. Bir yaratıcının var olduğunu bile akıllarına getirmeden tıkır tıkır işlerine gidip geliyorlar. Akıllarına bile gelmiyor. Ancak Allah onlara baş edemeyecekleri bir bela ve musibet geldiğinde, verdiğinde doktora gidiyor. Doktor bir şey çare bulamadı mı bu sefer gidiyor mesela alternatifçiye. Onda da bir çare bulamadı mı Allah var diyor, hele bir dua edeyim diyor. Mesela bu noktada.
Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Yine doyum olmayan bir sohbet oldu. Hakikaten kalbimize, ruhumuza, zihnimize, tefekkür dünyamıza hitap ettiniz. İnşallah bir başka programda da hocam. Programın sonunda kısaca temas ettik ama musibetler insana ne söyler? Musibetler karşısında mümince bir duruş nasıl olmalıdır? Musibetleri nasıl okumalı, nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu da konuşalım.
Evet,
bu
evet, eyvallah. Zaten aralım. Ben o yüzden bu üçe
bir girizgah olmuş
bu üç, üç mideye girizgah yaptım. Çünkü bunların üstüne bina edilecek.
Tabii. Evet. Ama bu programdan geriye çok kıymetli emanetler kaldı. İnşallah dinleyenlerimiz de bizim gönlümüzde. Cenab-ı Hak böyle huzurunda olduğumuzun şuurunda, farkında, idrakinde olmayı bizlere lütfetsin, ihsan etsin. Başta namazlarda olmak üzere hayatın her anında. Allah'a bağlı bir hayat öyle oluyor anlattığınız. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Allah razı kardeşim. Olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mehmet Ali Bulut hocamızla beraber bir İnsan Tamir Atölyesi programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz alaka için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cuma günleri saat 17'de sizleri radyolarınızın başına bekliyoruz. Programımızın tekrarı da her pazar saat 13.15'te yine Erkam Radyo'da. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.